Hocamıza hoş geldin diyelim. Doktor Emre Dorman hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Şimdi yüzyıllardır merak edilen bir konu demiştik ya demin evren ve dünya nasıl oluştuk biz nereden geliyoruz gibi. Aynı zamanda yüzyıllardır yine merak edilen bir konu ölüm. Acı olsa da yine de merak ediyoruz. Ve Doktor Emre Dorman bir kitap yazdı. İnsanlar uyurlar, ölünce uyanırlar kitabı. Ve 2011 yılında 8 ay boyunca en çok satanlar arasında yer aldı. Burada neyi gösteriyor? İnsanlar hani ölüme meraklı derken ölmeyi değil ama ölünce ne oluyor merak ediyoruz. Arkasındaki yazıyı size birazcık okumak istiyorum. Ölüm yaşamın ikiz kardeşidir. Yaşamla birlikte var edilmiştir. Alınan her bir nefesin yarısı yaşam, yarısı ölüm için alınır. Ölüm bize bu kadar yakındır. Bu gerçek ile yüzleşmeye, dünya uykunuzdan uyanmaya ve yaşamınızı sorgulamaya cesaretiniz var mı? Kısa bir bölüm okudum. Ölüm üzerine bir deneme yaptı Doktor Emre Dorman. Bu kitaptan bahsedelim mi? Neden bu kadar
Olur.
ilgi gördü?
Aslında sizin okuduğunuz cümleler olayı biraz özetledi. Yani genelde ölüm sizin de bahsettiğiniz gibi pek üzerine düşünülmek istenmeyen bir konudur. Halbuki biz biliyoruz ki yani bir insanın ölebilmesi için öncelikli olarak var olması gerekir. Demek ki yaşamın bir parçasıdır aslında ölüm. Yani insan olarak tabii yaşama daha tutkuyla bağlı oluyoruz. Bir şekilde dünyanın bu güzelliklerinden istifade etmek istiyoruz. Ama bir gerçeği çoğu zaman ihmal ediyoruz, unutuyoruz. Yani bu dünya hayatının geçici olduğu ve asıl varılacak yerin ölüm sonrası hayat oldu, ölüm sonrası yaşam oldu. Tabii bu inanca dayalı bir şey. Yani ölüm sonrası inanmayan insanlar için aslında ölüm bir yokluk. Ama bizim inançlarımız açısından ölüm bir yokluk değil, tam tersine yeni bir başlangıç ve hatta sonsuzluğa açılan bir kapı adeta. Dolayısıyla inanan insanlar için ölümden korkulmasını gerektirecek bir şey yok. Ölüm aslında sürekli üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Neden biliyor musunuz? Yaşamı anlamlı kılan şey ölüm aslında. Çünkü siz bir gün öleceğinizi biliyorsunuz. İçinde bulunduğunuz zamanı anlamlı, değerli kılmak için elinizden gelen maksimum seviyede çalışıyorsunuz diyelim. Yani en azından değer üretmeye çalışıyorsunuz. Yani insanlara faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Sizden sonra gelecek nesillere iyi güzel şeyler bırakmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla aslında ölüm korkulacak bir şey değil. Ama tabii biliyorsunuz yani pek çok insan ölüm konusu açıldığı zaman bu konuyu kapatmak istiyor. Hatta şöyle bir yaklaşım oluyor. Yani biraz da güzel şeylerden konuşalım ama şimdi bırakın
Tabii.
ölüm konusunu gibisinden. Yani insanın bilmesi gereken şey şu. Ölüm eğer ölüme hazır bir şekilde bir hayat yaşadıysa bir insan korkulması veya üzerine düşünülmemesi gereken bir konu değil. Tam tersine ölümün yaşı ve ne zaman ölümün bize geleceği belli olmadığı için her an hazırlık içerisinde olmamız gereken ve yaşamımızın adeta ikiz kardeşi olan bir gerçeklik.
Peki kitabın adına neden insanlar uyurlar, ölünce uyanırlar? Hani reenkarnasyona inananlar var,
Evet.
inanmayanlar var. Hani ölünce başka dünyaya gidiyorsun ve orada hayatına devam ettiriyorsun diye düşünenler var. Ne demek istediniz burada?
Şimdi aslında bu akademik veya edebi kaygılarla yazılmış bir kitap değil. Bu daha çok böyle gönülden gelen, kendi hayatımdan da kesitler, parçalar bulduğum deneme tarzı bir çalışma oldu. İnsanların uyumalarından kastım şu aslında. Adeta geceliğin uyku uyuduğumuzda işte 8 saatlik ortalama bir süre boyunca bu dünyadan soyutlanırız. Bu dünyadaki her şeyimizi geride bırakırız. Yani bir bilinç dışı hal vardır. Aslında pek çok insanın da gündelik yaşam içerisindeki koşturmacasına baktığınızda adeta bir uykuda gibiler. Neden uykuda gibiler? Çünkü hayatlarının bir amacı yok, bir hedefi yok. Yani sadece biyolojik ihtiyaçlarını devam ettirmek için bir hayat sürüyorlar. Şimdi ben kitabın başında ufak bir hikaye oluşturmuştum. Şöyle başlamışım hikayeye. Aslında hepimizin başlangıcı aynı. Neden aynı? Çünkü hepimiz bir su damlacığı olarak bu dünyaya geliyoruz. Yani anne karnındaki gelişim aşamalarımız aynı, bu dünyaya gelişimiz aynı ve bu dünyayı terk edip ebedi dünyaya göçüşümüz de hep aynı. Dolayısıyla yaşam ve ölüm tüm canlıların ortak paydası. Yani bizi birbirimize ortak kılan en önde gelen unsur aslında yaşam ve ölüm. Birbirine ayrılmaz iki parça. Şimdi bakıyoruz insanlar hayatlarını nasıl yaşıyorlar? Yani öyle yaşıyorlar ki insanlar hayatlarını bu ölüm gerçeğini düşünmedikleri için sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar.
Doğru.
Şimdi Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla toplumumuzun %98-99 gibi bir oranda inanan insanlardan oluşuyor. Ama insanlarla biraz daha samimi muhabbet ettiğiniz zaman hayatlarının amaçlarını sorguladığınız zaman, değerlerini sorguladığınız zaman veya hiç bu dünyaya niye geldiğini düşündün mü? Veya bu dünyadan sonra, öldükten sonra ne olacağını hiç düşündün mü şeklinde sorduğunuz zaman çok ciddi bir şeye dikkat ediyorsunuz. Pek çok insan bunu hiç sorgulamamış bile. Yani bir şekilde hasbelkader işte bu hayat sahnesine giriş yapıyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren işte ilkokula başlıyoruz. Eğitimimiz, işte üniversiteyi hedefliyoruz. Üniversiteye giriyoruz. Bir meslek sahibi olmayı hedefliyoruz. Evleniyoruz. Çoluk çocuğa karışıyoruz. Belli bir süre geçiyor. Artık vücut yaşlanma, yıpranmaya başlıyor. 40'lı 50 yaşlara geliyoruz. Bir arkamıza bakıyoruz. 40-50 yıl dediğimiz şey sanki böyle bir göz açma ve kapama evet. süresi kadar gelip geçmiş. Yani her birimiz şu anda mesela içinde bulunduğumuz yaşları düşünelim. Bu yaşımızda gelene kadar ki geçirdiğimiz süreyi anlatmamız istense bizden emin olun yarım saat belki bilemediniz bir saati geçmeyecektir. Ondan dolayı aslında insanların uyku halinden kastımız bu. İnsanlar adeta bir uykudalar, bilinç dışı sadece böyle robot gibi bir manada programlanmış gibi yaşıyorlar. Hayatlarının bir amacı var mı, bir değeri var mı veya bu hayattan sonra ne olacağını sorgulamadan bu hayata geliyorlar ve bu hayattan göçüyorlar. Şöyle bir örnek vermiştim ben kitabın arka kapağında da. Ömür demiştim, anne karnıyla toprak altındaki iki karanlık arasında çakılan bir kibrit alevi gibidir. Anne karnındaki karanlığımızla toprak altındaki karanlığımız arasında adeta bir kibrit alevi gibi.
Alev almasıyla evet. sönmesi an meselesi.
An meselesi. Yani bir kibriti düşünün. Çaktığınızda çok kısa bir süre sonra o kibrit, o tahta parçası erir ve yok olur. Aslında hakikaten hayatımız böyle. Yani çok burada mesela ben şey kullandım. Hem İslam düşünürlerinden hem batılı düşünürlerden. Mesela Mevlana'dan, Yunus Emre'den çok güzel şiirleri var ölümle ilgili. Yani ben şöyle söyleyebilirim size. Ölüm öyle bir konu ki bakın insan var oldu olalı her zaman temel bir meselesi olmuştur insanın.
Evet.
Antik dönemde de mesela çok fazla görüyoruz. Antik dönem filozoflarında ölüme dikkat çektikleri, bu hayatın geçiciliğine dikkat çektiklerini çok fazla görüyoruz. Dolayısıyla insanın hayatın vazgeçilmez bir parçası ama ne oluyordu biz bu gerçek yokmuş gibi yaşıyoruz. Şimdi bir ara hatırlarsanız Zincirlikuyu mezarlığının girişine
her canlı ölümü tadacaktır. Ay onu ayeti... gördüğümde çok kötü oluyorum. Evet. Üçüncü üzülüyorum söyleyeceğim ki tamam hayatın anlamı bu sonuçta.
Evet. Pek çok insan hatta köşe yazarların da bir kısmı eleştirdiler bunu biliyorsunuz. Dediler ki yani her gün önünden geçtiğimiz yolda niye bunu bize hatırlatıyorsunuz? Yani günümüz niye böyle kötü
aynen,
başlıyor?
Aynen moralim bozuluyor ama sonra evet. diyorum ki güzel bir cümle bu aslında. Hani ona
aynen
göre yaşa
öyle.
Hayatını.
Evet insanın kendini ona ayarlaması gerekir. Ölüm gerçeğine göre hayatını programlaması gerekir insana. Çünkü şöyle bir şey var. Siz onu düşünmeseniz de ölüm gerçeği ortadan kalkmıyor. Yani vakti geldiğinde herkesi misafir edecek kendine bir manada ölüm. Kapımızı tıklatacak ve bu öyle bir tıklatma ki kapımızı tıklattığında evde yokuz deme şansımız yok. Yani bizi buyur ettiğinde hemen cevap vereceğiz buyuruna. Şimdi tabii kitapta dediğim gibi deneme tarzı olduğu için insanların neden bu dünya hayatında bu boşluğa daldıkları ile ilgili çok fazla örnek verdim. Mesela bir tanesine değinmek gerekirse meşhur antik dönem filozofu Sokrat şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Diyor ki sorgulanmamış bir hayat yaşanılmaya değer değildir. Ve pek çok insanın o dönemdeki gençlerin de özellikle Atina'da biliyorsunuz Atina'da bir zenginlik var Sokrat'ın döneminde ve bu zenginlikte insanlar sadece biyolojik olarak işte sürekli yiyip içip zevk ve eğlence içerisinde hayatlarını geçiriyorlar. Sokrat ise insanların dikkatini çekmeye çalışıyor bazı gerçeklere ve bir metafor kullanıyor bunu yaparken bir at sineği metaforu kullanıyor. Diyor ki adeta bir küçük bir sineğin bir atı harekete geçirmesi gibi. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bir atın üzerine konduğu zaman ufak bir sinek o atı harekete geçirir. Filozofun görevi de diyor toplumu bu statik duran halinden hareketli hale geçirmektir. Yani filozofun görevi aslında bir manada bu at sineğinin görevidir diyor. Dolayısıyla insanlar diyor ki neden var olduğunuzu sorgulayın, yaşamınızın bir amacı olsun. Yani bomboş yaşayıp bomboş gitmeyin bu dünyada.
Demin siz konuşurken şöyle bir sayfayı açtım öylesine. Evet. Belki de bu mesaj veriyor bana kitap. Diyor ki hala yaşıyorsan bir sebebi vardır. Ne
evet.
demek istediniz?
Hala yaşıyorsak bir sebebi var. Çünkü şöyle biz şimdi bakın günlük yaşam içerisinde aslında sürekli olarak ölümü görüyoruz. Ama ölüm bizim bir yakınımıza uğramıyorsa eğer yani bizim bir yakınımız ölmüyorsa genellikle bizim için bu üçüncü sayfa haberi ya da televizyonda kısaca geçen bir haber olmaktan ibaret kalıyor. Sürekli olarak trafik kazaları görüyoruz. Sürekli olarak bebekken bile birçok bebeğin öldüğünü görüyoruz mesela. Hayata yeni başladı, ilk adım attığı zamanlarda bile. Dolayısıyla ölümün yaşı yok. Yani ölüm şöyle bir örnek vermiştim orada. Eskiden şey vardır hani ailelerin ekonomik durumları daha sınırlı olduğu için önce büyük abla evlenir. Sonra küçük işte kız kardeş büyük ablanın evlenmesini bekler. Ölümde böyle bir şey yok. Ölümün ne zaman, nerede, ne şekilde, kime geleceği belli değil. Dolayısıyla pek çok filozof bu konuda dikkat çekiyor. Yani ölüm her an gelebilir. Dolayısıyla ölüme hazır olmak gerekir. Ve insanın yaşantısını tamamen bu gerçeğe göre programlaması gerekir. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında insan yaşamdan önce ölüme hazırlanmalıdır. Hı hı. Çünkü bu dünya hayatındaki ömrümüz çok sınırlı. Yani 60-70 yıl gibi bir ortalama ömürden bahsedersek. Ama sonsuz bir yaşam var diğer tarafta. Dolayısıyla insan nerede ne kadar uzun yaşayacaksa ona göre kendini aslında hayatını programlamalıdır. Şey demiştiniz, hala yaşıyorsam bir sebebi var demiştiniz. Yani şunu söylemek istiyoruz aslında. Yaratıcı her doğan günde kuluna bir fırsat daha veriyor. Kendini sorgulasın, içinde bulunduğu bu gafletten bir manada, bu boşluktan sıyrılsın, bir silkelensin ve kendine gelsin. Yani ben bugün yaşıyorsam bir sebebi var. Niye? Demek ki bu ölüm gerçeğini dikkate alarak yaşamam gerekir ve beni var edenin kurallarına göre bu hayatımı devam ettirmem gerekir şeklinde. Ondan dolayı aslında her gün adeta böyle insanın ömür bankasına yatırılan güzel bir sermaye gibi.
Peki Doktor Emre Dorman'ın ikinci kitabını söylüyorum. Bu da çok satanlarda yer aldı ve hala yer almaya devam ediyor. Hı. Modern bilim diyor ki Tanrı var. Evrenin ve yaşamın oluşumundaki hassas ayarlar üzerine bir inceleme diyor. Şimdi yüzyıllardır bu doğrudur. Yani din adamları ve bilim insanları sürekli tartışıyorlar. İşte evrim teorisini tartışıyorlar. Şimdi ne diyor artık, uzlaştılar mı? Yani evrim teorisi çöküyor mu, ne diyelim?
Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. O kitabın yazılış amacı da aslında biraz buna dayanıyor. Şimdi öncelikli olarak evrenin ve yaşamın nasıl var olduğuna dair iddiaları bir incelemek gerekir. Şimdi bunu iki temel maddede topluyoruz. Yani felsefe tarihinde bu iki temel maddede toplanıyor. Birincisi yaratıcının, Tanrı'nın evreni yarattığı, yoktan var ettiği ve evrene her an hakim olduğu. Yani evrenin bir başlangıcı olduğu iddiası. Tarih boyunca bu dinler tarafından savunmuş bir iddiaydı. Tabii eski dönemlerde bunu bilimsel olarak ispatlamak mümkün değil. Daha çok teolojik ve felsefi bağlamda bunu iddia edebiliyorsunuz. Diğer iddia neydi baktığımızda? Eski Hint ve Çin geleneklerinde de var bu. Daha sonra antik dönemde Demokritos, Epikür ve Lükratius gibi filozoflarda görüyoruz. 18. yüzyıla geldiğimizde Baron de Holbach, de Alembert gibi Fransız düşünürlerde görüyoruz. Asıl popülaritesi, meşhur olması ise 19. yüzyılda Karl Marx ve Engels
ne
tarafından yapılıyor. Maddenin ezeliliği. Hı hı. Yani madde yaratılmamıştır, ezelidir, dolayısıyla bir başlangıcı yoktur şeklindeki iddia. Şimdi kitabın yazılış amacı bu aslında. Şimdi bu temel iki iddia öyle bir iddia ki bakın Marx ve Engels'in şöyle bir tezi var. Diyor ki dinler ve materyalizm, yani maddenin ezelini savunanlarla dinler arasındaki en büyük soru yaratıcı mı öncedir, madde mi öncedir? Hı hı. Bu soruya verilecek cevap karşı sistemi temelinden yıkar. Şimdi modern bilimin bizi getirdiği noktaya baktığımızda tarih boyunca dinler tarafından savunulmuş olan evrenin bir başlangıcı olduğu, dolayısıyla bir sonunun da olacağı inancının bilim tarafından desteklendiğini görüyoruz. Bu iki büyük delille destekleniyor. Birincisi entropi yasası. Düzensizlik yasası demek. Yani termodinamiğin ikinci kanunu olarak fizikte geçiyor. Çok önemli bir yasadır. Mesela Einstein bunu bütün bilimlerin birinci yasası olarak ifadelendirir, tanımlar. Sir Arthur Eddington da mesela bunu aynı zamanda en büyük metafizik yasa olarak ifade edin. Buradaki metafizik ifadesi önemli, altını çizmek gerekir. Metafizik ifadesi yani fiziki açıklamaların tıkandığı, fizik üstü açıklamalara yeni bir kapının açıldığı, dolayısıyla doğaüstü bir gücün, yaratıcının ortaya çıktığı, sahneye çıktığı bir açıklama olarak ifade edilen. Ne diyor şimdi, kısaca bakmak gerekirse 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya konmuş bir şeydi bu. Biz evrenin başlangıcına baktığımızda, evrenin bu Big Bang'i de az sonra bahsedeceğim. Bu Big Bang patlamasıyla birlikte veya açılımıyla birlikte nasıl ifade edersek evrende bir entropinin açığa çıktığını görüyoruz. Düzensizlik. Yani evren sürekli olarak bir düzensizliğe doğru gidiyor şu anda. Bunu daha basit bir şekilde örnek vermek istersek insanın doğması, büyümesi ve yaşlanma süreci veya bir aracın, bir arabanın zaman içerisinde paslanması. Yani sürekli olarak bir bozulma var aslında yaşadığımız yeryüzünde. Şimdi evrenin başlangıcına bakıldığında entropi seviyesinin içinde bu yaşadığımız gezegenin oluşabilmesine imkan verecek şekilde çok kritik ve hassas bir ayarda tutulduğunu görüyoruz. Şimdi bu şunu gösteriyor aslında astrofizikçilere. Deniyor ki eğer evren ezeli olsaydı, yani bir başlangıcı olmasaydı, çoktan bu entropi seviyesi, ısı ölümü, entropik dengeye gelecekti. Dolayısıyla hareket duracaktı ve evren yok olacaktı. Ama bu gerçekleşmediği için ve başlangıçta çok düşük entropili, çok düşük bir düzende meydana geldiği için bu. Dolayısıyla evrenin bir başlangıcı olması gerekir. Ortaya konuldu ve bu bilimsel olarak net bir şekilde ortaya konuldu. Bir diğeri ise Big Bang. Big Bang de aslında büyük patlama olarak çevrilen, ifade edilen bir anlayış. Bu da adeta evrenimizin şu anda veya şöyle demek daha doğru öncelikli olarak evrenimiz sürekli olarak genişliyor. Bu öyle bir genişleme ki biz şu anda programa başladığımızdan şu ana kadar geçen süre içerisinde aynı evrende yaşamıyoruz. Daha genişlemiş bir evrende yaşıyoruz. Şimdi bu genişlemeyi geriye sardığınızda adeta bir tenis topundan daha küçük bir tekilliğe dönüşüyor bu evren. Bu tekillik öyle bir tekillik ki ama şu anda yaşadığımız evrende potansiyel olarak mevcut bulunan her şey o ilk başlangıç tekilliğinde saklı. Yani onun açılmasıyla, onun patlamasıyla şu anda biz işte birbirimizi görebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, çay içebiliyoruz. Sahip olduğumuz her şey o tekillikte. Yani bir müzik dinlediğimiz zaman onun notaları, bir yemek yediğimiz zaman onun molekülleri, yapı taşları vesaire, bunların hepsi o potansiyelde saklı. Şimdi Big Bang bize neyi gösterdi? Evrenin genişlediğini gösterdi. Dolayısıyla şunu söyledi aslında entropi yasasıyla birlikte. Evrenin bir başlangıcı var. Çünkü az önce söylediğim gibi genişlemeyi geri sardığınızda adeta bunu bir balon gibi düşünün. Balonun sönükken üzerine noktalar koyun. O balonu şişirdiğinizde nasıl noktalar birbirine uzaklaşır? Gezegenlerin ve yıldızların da birbirine uzaklaştığını görüyor şu anda gözlemleniyor. Şimdi bu aslında devrimsel olarak şunu ortaya koydu. Evrenin bir başlangıcı var ve bir sonu var evrenin. Çünkü entropik dengeye ulaşılacak, ısı ölümü yaşanacak ve evren yok olacak. Kıyamet senaryosu dediğimiz şey. Şimdi aslında az önce de dikkat ederseniz söylemiştim. Marx ne diyordu? Bu iki soru, temel soru, yani buna verilecek cevap diğer düşünceyi bir manada ne yapacak? Ortadan kaldıracak. E şimdi maddenin ezeli olmadığı, evrenin bir başlangıcı olduğu bilimsel olarak ortaya konulduğuna göre artık evrende tesadüften ya da maddenin kendi kendini bilinçsiz bir şekilde organize ettiğinden söz etmek mümkün değil.
Siz kitapta peki aynen bu şekilde mi anlatıyorsunuz? Nasıl hani bu kitabın içeriği?
Evet.
Bu şekilde
şimdi
mi?
Şimdi bu kitapta tabii bu şekilde...
Ne buluyor bu kitabı alan kişiler
şimdi
içinde?
Şimdi şöyle, bu kitabı alanlar biraz şunu buluyorlar açıkçası. Çok fazla bilim adamının evrenin ve yaşamın oluşumuyla ilgili görüşleri var burada. Yani şimdi bizde genelde bilim anlayışında bilim adamları inançsızdır veya yaratılışı, Tanrı'yı, Allah'ı kabul etmezler gibi bir algı var toplumda. Belki bunu geçtiğimiz yüzyıl içerisinde söylemek mümkündü ama içinde bulunduğumuz yüzyıl, hatta geçtiğimiz yüzyılın da son çeyreği özellikle ciddi manada bilim adamlarının evrendeki bu ortaya çıkan muazzam, mükemmel oluşumlardan hareketle mutlaka bunun doğaüstü bir açıklamasının olması gerektiğini ortaya koydular. Şimdi Bernard Russell, 19. yüzyıl, 20. yüzyılın meşhur filozoflarından diyordu ki, pek çok ateist düşünür de aslında aynı şeyi paylaşıyordu. Evrenimiz bu. Yani bundan ibaret, başka bir şey değil. Bakıyoruz işte bu. Yani dolayısıyla bunun bütün açıklaması kendi içindedir. Kendi dışında bir açıklama ihtiyacı yoktur diyorlardı. Ama şimdi evrenin hem varlığında hem ortaya çıkışında hem de devamında o kadar hassas kritik ayarlar var ki vaktimiz olsa onlardan da bahsedeceğim. Bunlar içinde yaşadığımız bu dünyanın ve yaşamın oluşabilmesine imkan tanıyan kritik bir ayarda tutulmuş. Yani bunların ayarındaki en ufak bir sapmada tüm evren ve tüm canlılık bir anda yok olabiliyor. Buna karşılık inançlı filozofların geliştirdiği argümansa şu. Onlar diyordu ya işte evren gözlemlediğimiz kadarıyla başka bir açıklama ihtiyaç yok. Özellikle Leibniz'de görüyoruz. Pek çok filozof da dillendiriyor bunu. Diyor ki neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Yani biz şimdi öyle bir evrende yaşıyoruz ki bakın denizlerin altındaki bin bir çeşit canlıdan, kara hayvanlarından, insanın varlığından, çiçeklerden, kuşlardan, yani etrafımızda gözlemlediğiniz...
Zaten yine dün bilim haberlerini okuyordum ben, bilim teknoloji haberlerini sürekli takip ediyorum. Dünyaya benzeyen bir gezegen daha aslında keşfetmişler. Ve şimdi onu da araştırıyorlar. Çok ilginç.
Evet. Şimdi şunu da ifade etmek gerekir. Entropi ve Big Bang'in tarih boyunca dinler tarafından savunulduğu iddiayı ispatladığını söyledik ki, onu desteklediğini söyledik. Aynı argümanı Big Bang tarafından ortaya koymuş argümanı biz İslam filozoflarında da görüyoruz. İslam düşünürlerinde de görüyoruz. Mesela Gazali'ye baktığımızda Gazali diyor ki var olan her şeyin kendi varlığı dışında bir sebebe ihtiyaç duyar, var olan her şey. Biz evren var olmuştur. Evrenin var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evrenin de kendi dışında bir sebebe ihtiyaç duymaktadır. Şimdi Big Bang'in dikkat ederseniz bu ikinci madde özellikle. Yani evren var olmuştur. Evrenin bir başlangıcı vardır. Yani başlangıcı olan şeyin de bir başlatan olması gerekir şeklinde argüman kuruluyor ve bilimsel olarak da bunlar destekleniyor. Şimdi kısaca isterseniz tasarım kanıtından biraz tasarım kanıtından kısaca bahsedeyim isterseniz size. Şimdi tasarım dediğimizde bir tasarım varsa eğer ortada, dolayısıyla bir tasarlayıcısının olması gerekiyor bunun. Tasarımda da bir amaç vardır dikkat ederseniz. Şimdi biz yaşadığımız dünya açısından pratik örnekler verelim daha rahat anlaşılması açısından. Şimdi biz diyelim ki bir spor arabayı düşünelim. Bu spor arabanın doğada bu formuyla, bu şekilde bulunmadığını biliriz. Değil mi? Biliyoruz ki bu bir fabrikada çeşitli makineler ve mühendisler tarafından geliştirilmiştir. Koltuğu insan vücudunun oturacağı şekilde dizayn edilmiştir. Aynası, direksiyonu, pedalları vesaire. Şimdi bunda bir tasarım olduğunu kabul ediyoruz. Yine mesela bir botanik bahçesinde dolaştığımızı düşünelim. Bazen çeşitli bitkilerin çeşitli hayvan figürlerine göre budandıklarını görüyoruz. Mesela bir fil olabiliyor, evet, bir deve olabiliyor veya bir kedi olabiliyor. Şimdi biz biliyoruz ki bunlar yağmurun yağmasıyla, rüzgarın esmesiyle veya toprak kaymalarıyla kendinden oluşmamıştır. Birisi bunu bize iddia etse güleriz. Yine mesela bir kanyonda dolaştığımızı düşünelim. Bu kanyonda dolaşırken oradaki dağların tesadüfen oluştuğunu iddia edebilir birisi. Ve biz de buna belki bir cevap veremeyebiliriz. Ama Amerika'da mesela Kaliforniya eyaletinde Rushmore Dağı var. O Rushmore Dağı'na Washington, Roosevelt, Lincoln ve Jefferson gibi Amerika'nın kurucu babalarının heykellerinin yontulduğunu görüyoruz. Şimdi birisi bize orayı gezerken tur rehberimiz bize dese ki bu gördüğünüz dağ kendiliğinden oluştu dese herhalde biz ya kötü bir şaka olduğunu düşünürüz bunun ya da tur rehberinin psikolojik bir sorun olduğunu düşünürüz. Şimdi çok fazla örnek vermek mümkün ama vaktimiz kısıtlı olduğu için ben kesiyorum. Şimdi bu kadar dünyada gözlemlediğim bir şeyde tasarım olduğunu kabul ediyorken mesela şu stüdyo bile bakın yani bu kameranın duruşu, bizim mikrofon olması üzerimizde şu anda bizim oturma konumuz vesaire ışıklar hepsi aslında bir tasarım ürünü. Neden? Çünkü burada bu programın yapılmasına göre tasarlanmış, dizayn edilmiş bu. Şimdi içinde yaşadığımız bu dünya, uçsuz bucaksız bu evren, uzay nasıl tesadüfen oluşabilir? Nasıl bir yaratıcısı, bir var edicisi olmaz? Son olarak çok basit bir örnek vereyim. Şimdi biz burada otururken çay içiyoruz, değil mi? Sohbet ediyoruz. Bakın hiçbir sarsıntı duymuyoruz. Şimdi arabayla böyle bir 50-60 km hızla bir yerde hareket halinde olduğunuzu düşünün. İstediğiniz kadar lüks bir araba olsa da küçük bir çukur veya bir tümsekte hemen sarsılırız, değil mi? Şimdi bu içinde bulunduğumuz mavi gezegen aslında adeta bir binek. Ve saatte 1670 km gibi bir hızla kendi etrafında dönüyor bakın. Ve aynı zamanda 170 bin kilometre hızla saatte güneşin etrafında dönüyor. Ama biz burada çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz, hiçbir sarsıntı duymuyoruz. Tek başına bu bile evrenin ne kadar ince, ne kadar hassas, muazzam bir şekilde var edildiği için yeterli bir delil. İnşallah daha fazla vaktimiz olduğunda bu konuda çok daha fazla delilden de...
Çok